Ayrım 8, sayfa 47. Aşkın nihayete ermesinden duyulan hayal kırıklığı. Birlikteliğin devamında bu aşk durumundan uyanılmaya başlandığında çeşitli sorular da ortaya çıkmaya başlar. Gerçekten sevgilinin gördüğü gibi midir her şey? Sevgilinin uzattığı sihirli aynada göründüğü gibi midir? Çok mu tehlikeye atmışızdır kendimizi, gereğinden fazla mı güvenmişizdir aşka? Aşık olmanın ağırlığı, yükü omuzlara çökmeye başlar yavaş yavaş. Günlük hayatın tehlikesiz, sıradan, az şey talep eden sığ sularına dönme arzusu baş gösterir. Arzulanan yalnızca sevgilinin taleplerinin azalması değildir. Biraz uzaklaşabilme, başka bir yöne gidebilme olanağıdır da. Önce aşkın ötekinden yaptığının hala o olduğu ve öyle kaldığına inanarak hayal kırıklığından uzak durmaya çalışılır. Bu çabayla kendimizle ilgili hayal kırıklığından da korumaya çalışırız kendimizi. Aşkın gücüyle kendimiz sandığımız büyük, güçlü, cesaretli, güvenli, sevinçli, neşeli, komik ve dikkatli kişi değilizdir. Hayır, aksine çoğunlukla günü gününe uymayan, biraz bencil, zaman zaman depresif, ufacık şeyleri kendine dert edinen, çirkin bir adam kadınızdır işte. Aşktan gerçeğe, günlük hayata dönerken yaşadığımız hayal kırıklığıyla başa çıkabilmek kolay değildir. Sevilen varlığın bize yaşattığı yücelme duygusundan hayal kırıklığına geçiş ummadığımız kadar çabuk gerçekleşir. Üstelik ne kadar mutsuz olduğumuzu görmemektedir mi sevgili? Mümkün müdür görmemesi? Eğer beni gerçekten sevseydi bir şeyler yapardı, isteseydi eğer. İnsan düşmanına bile böyle davranmaz, yoksa yanıldım mı? Sevgili bir şey mi saklıyor benden? Sakladıkları yavaş yavaş beni zehirlemeye başlamayacak mı? Sevgilinin benden sakladıklarını, gizlediklerini düşündüğüm şeyleri keşfetmeye, bu nedenle de onu durmadan baskı altına almaya başladıkça, sevgili daha da gizemli hale gelecek ve biraz daha çok kapanacaktır içine, yani benden uzağa. En büyük hayal kırıklığı yaratan keşiflerden biri de sevgilinin bizi yalnızca kendi tarzında anlayabilecek olması ve bu tarzında bizimkinden oldukça farklı olduğu gerçeğidir. Yalnız olduğumuz o acılı yıllarda sevgilimize kendimizi açabileceğimiz düşüyle biriktirdiklerimizi, sevgilinin tam bizim istediğimiz gibi anlamasının ve kavramasının mümkün olmadığını görmek, sevgilinin bizi yalnızca kendi sınırları dahilinde kavrayabileceği gerçeğini kabul etmektir en zor olanı. Sevgilinin sınırlılığı ilişki içinde kendimizi gerçekleştirebilme ve aşabilme olasılığımızı da ortadan kaldırır. Sevgiliyi olduğu gibi kabul edebilmenin güçlüğü. Aşkın doruklarındayken yaptığımız yansıtmaları geri çekebilmek ve karşımızdakini görmek istediğimiz gibi değil de olduğu gibi görebilmek. Bu durum, sevgiliyi aşkın tam ortasındayken çarpık algıladığımız anlamına gelmez. Aşkın içindeyken gerçekten de farklıdır sevgili. Nasıl biz de aynı şekilde farklıysak. Yalnızca sevgilinin resmi değildir düzeltmemiz gereken. Daha çok onunla birlikte düşündüğümüz, düşlediğimiz yaşam perspektifleridir. Böylece kızgınlık içinde gerçekçi olmayan arzu ve beklentilerimizi yerine getirmesi için sevgiliyi baskı altına almaya, tehdit etmeye başlar, yıkıcı bir davranış biçimi geliştiririz. Başka bir acı da sevgiliye yaşattığımız hayal kırıklığıdır. Aşıkken sevgilimizin ayaklarının dibine cenneti serebileceğimizi zannederiz. Onun bütün arzularınızı doyurabileceğimiz yanılgısına düşeriz. Ona yeni bir yaşamın kapılarını açacağımızı sanırız. Şunu itiraf etmek çok zordur bu nedenle. Ben bu kadarım işte. Arzularını ve isteklerini görüyorum ama benim bunları yerine getirebilmem mümkün değil. Bütün bunları umut etmene ve şimdi hayal kırıklığı yaşamana neden olduğum için çok üzgünüm ama senin beklentilerini yerine getiremem. Depresif bir kişilik yapısına sahip insanlar için sevgililerinden umdukları gerçekçi olmayan büyük beklentilerini bir kere kenara koyabilmeleri, sevgililerinin beklentilerini karşılayamayacaklarını itiraf etmeleri çok zordur. Bu durum, acılı, suçluluk duyguları ve agresyonla dolu süreçlerin habercisidir. Sevgilinin arzu ve isteklerini yerine getirememenin verdiği suçluluk ve aşağılık duygularıyla birlikte sevgiliye duyulan bir öfkeyi, yaşanan yenilginin utancını da beraberinde getirir. Aşkın tam ortasında sevgiliyi nasıl yüceltiyorsak, şimdi de yıkıcı bir tarzla olduğundan da değersiz yaşantılamaya başlayabiliriz. Tekrar yalnızım. Sevgilinin ulaşılamazlığı, insanın kendini yalnız yaşarken olduğundan çok daha fazla tek başına hissetmesine neden olur. Bir eş görüşmesinde danışanlarımdan biri, akşamları birlikte televizyon seyrederken yalnızlıktan titrediğini söylemişti. Aşkın sınırlılığını fark etmek, bazılarının dağılmasına neden olurken, birçoğumuz da aşk acısından büyümeyi beceririz. Sevgilinin ulaşılmazlığı kişiyi kendi ayakları üzerine kaldırabilir ve ilişkiye belli bir mesafe kazanmasına olanak sağlayarak kişiye bağımsızlığını geri verir. Bu bağımsızlık mücadelesini her iki taraf da kazanırsa, birlikte mümkün olanı becerebilmek, mümkün olmayandan vazgeçmek ve kabul edebilmek söz konusu olur. Bu temel simbiyotik yaşantı ilk olarak hayal kırıklığının bu acı dolu sürecinde çözülür ve bazen de 10 yıllarca sonra. Terapiye çoğunlukla bu süreçte başvurulduğundan, terapistlerde bu simbiyotik yaşantının çoğunlukla olumsuz bir resmi mevcuttur. Oysa ilişkinin belli bir aşamasında yaşanan simbiyotik süreç mutlaka bir yanlışa tekabül etmez. Birbiri içinde eriyebilme ve bir bütün olabilme aşka yaratıcı gücünü verendir çünkü. Bu deneyim sayesinde sevgililer ilişkilerinin ilerleyen dönemlerinde de derin bir aidiyet ve ilişkiyle özdeşleşme duygusu yaşayabilirler. Aşkın kendisini özlemek, aşkta acı çekmek ve bu acıdan öğrenmek, kişiye başka hiçbir insanlık durumunda yaşayamayacağı bir olgunlaşma olanağı sunar. Durum böyleyken üçüncü birine yelken açmayı oluşturan koşullar nelerdir? Aşk neden geçer? Bu konuda en sık dillendirilen nedenler şunlardır. Aşk biter çünkü zaman ve başarı aşkın düşmanıdır. Aşk ancak yeni, gizemli ve tehlikeli ise büyür. Güvenlik aşkı öldürür. Sonsuz bir aşk kendi içinde çelişkidir. Aşk biter çünkü itici gücü cinselliktir ve cinsellik de ilkeldir. İhtiras ve arzu sevginin diğer özellikleri ise örneğin saygı ve hayranlık duygusuyla bağdaşmaz. Bu nedenle de aşk çok kısa bir sürede ya tutkusuz bir dostluğa ya da saf cinselliğe dönüşür. Aşk biter çünkü idealize eder, bu da illüzyondan başka bir şey değildir. Hayallerin etkisi altında aşık oluruz. Zaman aşkın düşmanıdır çünkü gerçekliği gün ışığına çıkarır ve illüzyonun geçmesine neden olur. Bu nedenle aşk ya tutkusuz, çıplak bir saygıya ya da acı bir hayal kırıklığına dönüşür. Aşk biter çünkü çok kolay nefrete dönüşebilir. İnsan ruhunun karanlık yüzü kendini gösterir ve romantizmin yumuşaklığı doğuştan gelen agresyonla olan iktidar savaşını kaybeder. Bir romans karanlık bir gecede atılan havai fişeklere benzer. Güzel ama geçicidir. Aşk biter çünkü hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bu durum insanlar için de geçerlidir. Hepimiz ilişkilerimizde devamlılık isteriz. Bu nedenle de hem kendimizi hem karşımızdakini durmadan hayal kırıklığına uğratıp dururuz. Ya biz ya karşımızdaki sadakat kayığını kayıklara çarpıp parçalar. Bunların hepsi biraz doğrudur. İnsan aşkın başka bir şeye dönüştüğü gerçeğini kabul edebilse, bu dönüşümü bir acı olarak değil de hayatında yaşanması gereken aşamalardan biri olarak yaşantılayabilse, kendini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atmış olur. Ama kişinin kendi psikolojik tarihi, aile tarihinden getirdikleri, kendi ilişkisinde biriktirdikleri var olan birlikteliğini mi sürdüreceğini, yoksa aydınlığa kaçabilmek için başını durmadan cama vuran bir sinek gibi aşktan aşka koşup ruhunu mu sakatlayacağını belirleyen en önemli etkenlerdir. Hayatımız üzerinde çok az söz sahibi olduğumuzu fark edip bunu kabullendiğimizde, yani çıtayı biraz daha aşağı çekebildiğimizde, belki alkışı az ama huzuru çok bir hayata ilk adımlarımızı atabiliriz sanırım. Çiftleri bir arada tutan nedir? Yapılan bilimsel çalışmaların hemen hepsinde çiftleri bir arada tutan nedir diye sorulduğunda çoğunlukla şunları duyarız. Alışkanlık, rahatına düşkünlük, ortak sahip olunanlar, yalnız olmaktan korkmak, değişiklik ve belirsizlikten korku, toplumsal statü kaybından korku, toplumsal olarak emniyet hissi ve birçok başka nörotik neden. Yani sayısız olumsuz gerekçe. Çok az kimseden olumlu gerekçeler duyarsınız. Eskiden eşleri bir arada tutan etkenler olarak kadının ekonomik olarak bağımlı olması, dinsel ve toplumsal değer yargıları ve baskılar sayılırdı. Bu doğruydu da. Kadın ekonomik özgürlüğünü kazanmaya başladıkça ve çocuk sahibi olmak kadının kendi karar vereceği bir yaşantı olduktan sonra bu gerekçeler kısmen ortadan kalktı. Günümüze yaklaştıkça duygusal bağımlılık, bağlılık çiftleri bir arada tutan en önemli etken olmaya başladı. Bu da uzun ve sürekli bir birliktelik için sağlam bir temel teşkil etmez. Uzun süre şöyle söylendi. Eğer sevgiliyle çok eğlenirsek, ilginç, cinsel açıdan doyurucu bir ilişki yaşarsak, sevgili bizim yaratıcılığımızı desteklerse birlikte yaşanmaya değer. Yoksa herkes kendi yoluna. Bunun dışında ilişkide özgür olmak da ön koşul olarak görülmeye başlandı. Böylece eşler her an birbirlerini yeniden ve özgürce severek aşklarını kanıtlamış olacaklardı. Eğer eşler birbirlerine duygularını, ihtiyaçlarını açıkça ifade edebiliyorlarsa, kendilerini gerçekleştirmede birbirlerini karşılıklı destekliyorlarsa, birbirlerinin bağımsızlık ve bağlantısızlıklarına saygılıysalar, o ilişki geliştirici ve yaşanılasaydı. Aile sosyolojisiyle ilgili yapılan araştırmalar, evliliklerin süresini belirleyen etkenler konusunda şunları öne sürmektedir. Eşlerin memnuniyetlerinin düzeyi, birlikteliğin sürekliliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Şehir hayatı alternatif bolluğu nedeniyle birlikteliklerdeki memnuniyeti, dolayısıyla birlikteliklerin sürekliliğini doğrudan etkiler. Bu anlamda seçebileceklerimizin çok oluşu, iş hayatında kadın ve erkeğin bir arada bulunması, eldekinin kıymetini sorgulamamıza neden olur. Ekonomik durumun iyiliği, birliktelikleri olumsuz etkileyen bir etkendir. Özellikle erkeğin ekonomik durumunun iyi olması, başka kadınların ulaşılabilirliğini kolaylaştırır, alternatiflerin çoğalmasını sağlar. Bu, mutlaka boşanmayla sonuçlanması gereken bir durum değildir. Çünkü erkeğin ekonomik durumunun iyi olması, kadının birçok şeyi görmezden gelerek evliliğini sürdürmesine neden olabilir. Kaybedeceği çok şey vardır çünkü. Kadının ekonomik durumunun iyi olması, kariyer basamaklarını hızla tırmanmış olmasıysa tam tersi etki yapar. Kendine güvenen, erkeğe ihtiyacı olmayan, olmamak ne demek ona yardım edecek durumda olan kadınlar erkeği ürkütür. Erkek, çoğunlukla kariyer ve gelir olarak kendisinden geride olan kadınlarla birlikte olmak ister. Eşlerinin iyi bir sosyal statüde olması kadını narsistik olarak tatmin eder, erkeği ise narsistik olarak yaralar. Bu durum, arketipik olarak erkek ve kadından beklentilerin henüz bilinç düzeyinde aşılamamış olmasının tipik bir sonucudur. Evlenmeden önce birlikte geçirilen zamanın uzunluğu, evlilik süresini olumlu etkiler. İnsanlar, bu sayede birbirlerini daha iyi tanıma olanağı bulmanın yanında birçok krizi de atlatmış ve arkalarında bırakmış olurlar. Bu da onlara ilişkideki çatışmalarla başa çıkma becerisi edinmelerini sağlar. Evlenme yaşı yükseldikçe evliliğin süresi ve sürekliliği artar. Yaşın büyümesi iki açıdan evlilikleri etkiler. Yaş ilerledikçe insanlar, kadın olsun erkek olsun, kimseyi bulamayacakları, yaşlılıklarında yalnız kalacakları korkusuyla birlikteliklerine daha sıkı sarılırlar. İlişkilerinin son şansları olduğunu düşünürler. Diğer neden de her iki tarafında geçmişte yaşadıkları ilişkiler sonunda belli bir olgunluğa ulaşmış olmaları ve ellerindekilerinin kıymetini bilir hale gelmiş olmalarıdır. Yaşlandıkça beklentilerimiz azalır, daha azla yetinebilir ve kadir bilir bir olgunluğa ulaşırız. Kültürel ve dinsel farklılık ne kadar azsa evlilik o kadar süreklilik arz eder. Farklılıkların azlığı, çatışmaların da az olmasını sağlar. İlişkinin başlangıcında farklılıkların bile güzel göründüğü zaman, dilimi arkada kalıp günlük hayatın rutini aşkın tepesine binmeye başlayınca, farklılıklar göze batmaya, çatışmalar yaşanmaya başlar. Bu farklılıkları bir zenginliğe dönüştürebilmeyi başarmak imkansız değildir ama oldukça yoğun bir çaba ister. Eşlerin eğitim düzeylerinin ve geldikleri sosyoekonomik tabakanın birbirlerine yakın ya da aynı olması, evliliğin süresine ve sürekliliğine olumlu etkide bulunur. Eşlerin hayat ve gelecekle ilgili beklentileri ne kadar benzerse, evlilikten memnuniyet ve dolayısıyla süreklilik de o kadar yüksektir. Hayata bakışın ve beklentilerin benzerliği, olası çatışmaları azaltacağı gibi, çiftin yapacağı maddi ve manevi yatırımların da ortak olmasını sağlayacak, bu da çifti birbirine daha çok bağlayacaktır. Ayrıca çift, çocuk yapmak konusunda da ortak düşüncelere sahipse ve birlikte isteyerek çocuk yaparlarsa, bu durum evliliğin kalitesine olumlu etki yapar. Çocukları olmayan çiftlerin daha kolay boşandıkları bilinmektedir. Evlilik ve mutluluk. Almanya'da 1978 yılında yapılan bir çalışmada evli çiftlere evliliğin mutluluk getirip getirmediği sorulmuştur. Erkeklerin %38'i, kadınların da sadece %29'u evliliğin mutluluk getirdiğini belirtmişlerdir. Kendi evlilikleri sorulduğunda ise erkeklerin %94'ü, kadınların ise %89'u mutlu olduklarını söylemişlerdir. Aradaki bu fark insanların bu tür anketlerde soruları sosyal olarak arzulanan yönde yanıtladıklarını gösteriyor. Başkalarının evliliğini ve mutsuzluğunu bu kadar özdeşleştirirken, insanların kendi evlilikleriyle ilgili olumsuz şeyler söylemekten utandıkları görülüyor. Bir insan evliliğinde mutlu olmadığını söylüyorsa, bunu bir kader ya da şanssızlık olarak değerlendirmiyor, aksine kendini bu mutsuzluktan sorumlu hissediyordur. Peki, buna karşı neden bir şey yapmıyor? Evlilikte mutluluğun ne olduğunu sorduğumuzda bunu nesnel ve öznel mutluluk olarak ikiye ayırmalıyız. Evlilikteki mutluluğu etkileyen nesnel yaşam koşulları, eşlerin iyi anlaşması, kendilerini güvende hissetmeleri, tolerans, karşılıklı anlayış, yeterli kişisel özgür alan, iyi ev koşulları, yeterli bir gelir, iyi komşular, yaşanan yerdeki trafiğin durumu, mesleğinde memnuniyet, ev işiyle iş yaşamı arasındaki dengenin korunabilmesi, iyi ve sağlıklı çocuklar yetiştirmiş olmak sayılabilir. Bunlara erkek ve kadın arasındaki dengeli bir ilişkinin varlığı, kadının da erkeğin de kendini geliştirebileceği bir ortamının olması, nasıl bir birlikteliğin yaşanacağına beraber karar verilmiş olması da eklenebilir. Ama yine de bütün bunların var olması, evliliğin mutlu bir birliktelik olmasını garantilemez. Ek olarak öznel koşulların da gerçekleşmesi gerekir. Bir evlilikte öznel mutluluk becerisi, kişisel beklenti düzeyine ve bireyin kendini benzer sosyal şartlarda yaşayan insanlarla karşılaştırdığında vardığı sonuca sıkı sıkıya bağlıdır. Mutluluk becerisi öte yandan felsefi bir sorundur ve bireyin hayatın her koşulda eksik kalmasına katlanabilmesine, görece küçük başarılardan memnun olabilme yetisine de bağlıdır. Burada bence en can alıcı soru, eşlerin hayatta ne kadar acı ve mutsuzluğu kaldırabildikleridir. Yani bir evliliğin ya da birlikteliğin sürekliliğini sağlayan en önemli etken, mutluluktan daha ziyade eşlerin mutsuzluğa ve acıya katlanabilme, dayanabilme becerileridir. Ayrım sonu, sayfa 54.